Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu, radyomuzun programcılarından, fıkhi danışmanlarından diyelim mi Ahmet Hamdi Hocam?
Estağfurullah.
Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Dinleyenlerimizi siz tanıtıp uğraşmayalım. Zaten yakından tanıyorlar. Sizi daha önce birkaç programda da sağ olun teşrif etmiş idiniz. Size özellikle hekim arkadaşlarımızdan gelen soruları nakletmiş idik orada. İyi hatırlıyorum, kısa bir vakit önce kürtajdan, ilaçlardaki katkı maddelerinden, alkolden vesaireden bahsetmiş idik. Ama o zaman başlayıp bitiremediğimiz, programımızı alıp da bitiremediğimiz iki konumuz kalmıştı hocam. Müsaade ederseniz bugün onlarla ilgili bilgilerinizden istifade etmek isteriz ki bunlardan birincisi belki tıbbi manada en önemli olanlarından biri organ nakli meselesi hocam. Şimdi meseleye müsaade ederseniz ben kısa bir tıbbi giriş yapayım. Organ nakli deyince bizde en çok anlaşılan birkaç organ vardır ki birisi en meşhur olanı böbrektir. Böbrek kendi hastalıkları ve bir takım sistemik hastalıklarda gördüğü zararlarla, bu şeker hastalığı olur, tansiyon olur veya bir takım konjonktif doku hastalıkları olur, zarar görür, bir müddet sonra fonksiyonunu yitirmeye başlar. GFR denilen çok güzel bir hesabı vardır. Böbreğin yüzde kaç çalıştığını gösterir. %80, 50, 40, 30 inen aşağı doğru ve böbrek bir gün iş görmez hale gelir. Daha sonra diğer böbrek bir parça büyüyerek bütün fonksiyonu tek başına görür. Bu böbrek biraz büyüyerek işleri idare eder ama bir müddet sonra eğer hastalık devam ediyorsa, kontrolsüz bir şeker hastalığı var ise böbrek iyice zarar görür, bu da biter. Ya da bir trafik kazası geçirirsiniz ki böbreğiniz birden hasar görünüp alınmak durumunda kalır. Ya da iki böbreği aynı anda etkileyebilecek tümöral bir oluşumdan bahsedilebilir gibi. Bir sebepten dolayı böbreğiniz çalışmıyor ise kanınızın süzülmesi, içindeki zehirle atılması gereken maddelerin alınıp faydalı maddelerin geri emilerek tekrar kana geri verilmesi işlemini böbrek yapmadığı zaman diyaliz makinesi ile yaparız. Aynen böbreğe olduğu gibi bir tane kirli kan getiren damar, bir tane temiz kan götüren damar vardır böbrekte de. Bu mekanizmadan böbreği çıkarıp yerine adeta bir ikinci süzgeç makinesi koyarız. Süzme fonksiyonu gören bir makine koyarız. Genellikle bilekten alınan iki kanülle, bileğe konulan bir kanülden alınan kirli kan makineden geçirilerek temiz bölgeden tekrar geri verilir hastaya. Böbreğin göreceği fonksiyon bu şekilde görülür. Hasta akut dönemde, yani acil dönemde, böbreğin geçici olarak fonksiyon görmediği dönemde tabiri caizse ölümden döner bu uygulama ile. Daha sonra ise bazı hastalar kronik diyaliz hastası olurlar. Ömrü boyunca diyaliz makinesine bağlanma gerekli diye. Bu da ne demektir? Genellikle ortalama uygulamayı söylüyorum. Haftanın 4 günü en az 2-3 saat bir makineye bağlı kalarak kanının temizlenmesi işinin yapılmasıdır. Bunun yeni örnekleri var. Evde yapılabilen, peritondan yapılabilen örnekleri ama genel manada hastayı ömür boyu bir makineye bağlı hale getirir. Önemli mi? Hayatta kalmayı sağlıyor. Bu manada bu güzel bir girişim ama böyle bir hastamız hiçbir zaman köyüne gidemez, memleketine gidemez, tatile gidemez. Sık enfeksiyonlara maruz kalır, bir sürü ciddi ek hastalıkla karşılaşır. Hepatit C virüsü bulaşabilir. Ciddi maddi külfettir. Bir kişi onu getirir götürür. Ciddi maddi külfet ve eziyettir bu manada. Böyle bir hasta için asıl kalıcı çözüm ancak bir böbrek nakli ile olur. Böbrek nakli farklı bir şahıstan böbreğin alınarak hastaya takılmasıdır diyelim kabaca. Bir takım altta yatan şartları vardır. Hastalığının tekrarlayıcı nitelikte olmaması gerekir. Hastanın ciddi enfeksiyonlarının olmaması gerekir. Şu kan düzeylerinin olması gerekir. Sonuçta bir başka şahsın böbreği alınır, hastaya implante edilir, transplante edilir. Bu böbrek faaliyet görmeye başlar. Bunun gibi çocuklarda yapılıyor, büyüklerde de ne kadar yüz güldürüyor bilmiyorum ama kalp nakli, akciğer nakli de yapılabilen nakillerden. Sık gördüğümüz organ nakilleri kabaca böbrek, kalp akciğer nakli, kornea nakli sık görülür. Bir de organ sayarsa ne eder, kan nakli sıkça yapılır ki bunu ayrı bir konu başlığı olarak konuşmak isteriz. Ama tabii bu yapıldığı zaman hasta ölecek hastayı ölümden kurtarmak iddiası yoktur burada. Hastaya daha uzun ve kaliteli yaşam vaadi vardır. Bu böbrek de iki şekilde alınır. Sağlığındayken organlarını bağışlamış şahsın ölümünden sonra artık o andaki adı kadavra olmaktadır. Oradan alınır. İki, hastanın doku grubu uyumlu aile bireylerinden veya yakınlarından alınır. Bunun birçok polisiye, işte mali vesaire portreleri de vardır. Oralara hiç girmiyoruz ama şimdi özellikle akla takılan noktayı sizden açıklamanızı istirham ediyoruz. Böbrek naklinin veya organ naklinin önce fıkhi olarak bir mahsuru var mıdır? Serbest midir, yasak mıdır ya da iltifada tabi bir durum mudur bu durum?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elbette Cenab-ı Allah insanlığın karşılaşacağı her türlü probleme çözüm olarak Kur'an-ı Kerim'inde ya sarahaten ya da delaleten, yani ya açık olarak ya da dolaylı olarak bir hüküm vaz etmiştir, bir hüküm koymuştur. Dolayısıyla bu tür Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde olmayan, onun ashabının döneminde olmayan bugün modern dünyanın bir yönüyle imkanları, bir yönüyle de problemleriyle ortaya çıkmış olan konularda onların sözlerinden hareketle, onların içtihatlarından hareketle bir çözüm üretmeye çalışıyor İslam dünyasında. İslam hukukuyla meşgul olan hocalarımız, alimlerimiz. Öncelikle bu konuyla ilgili söylenmesi gereken şey şu: İnsan sahip olduğu vücudun, bedenin, yapının sahibi midir, değil midir? Maliki midir, değil midir meselesi. Yani Allah Azze ve Celle bize emanet olarak bir beden vermiştir. Bu bedeni sağlıklı, sıhhatli bir şekilde koruyup, kollayıp, gözetip sahip olduğumuz ömrü tüketmekle memuruz. Bu vücudun üzerinde, vücut bütünlüğü üzerinde bir tasarruf hakkına sahip miyiz? Önce bu meseleyi konuşmak gerekiyor. Bir vücuda sahip olan, bedene sahip olan kimse bedeninin maliki midir, değil midir? Biz şuna inanıyoruz ki bu bedenin maliki biz değiliz. Bunun maliki Cenab-ı Allah'tır. Binaenaleyh bir kimse yazılı bir şekilde beni öldürebilirsiniz diye birine emir de verse, onay da verse, bu o söz konusu kişinin öldürülebileceğine veya yaralanabileceğine dair bir hukuki gerekçe teşkil etmez. Niye? Çünkü kişi bedeninin maliki değildir. Her ne kadar bazen böyle işte bir takım gruplar ortaya çıkıp da bu beden bana ait, bu bedene istediğim gibi tasarruf ederim filan diye abuk subuk laflar etseler de öyle değildir. Yani bir insan ne beden bütünlüğünün, vücut bütünlüğünün tamamına ne de bir parçasına yönelik o bütünlüğü bozacak bir tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir. Bu hak sadece ve sadece malik olan, sahip olan Allah'a ait bir haktır. Binaenaleyh eğer hukuki bir gerekçe, şer'i bir gerekçe varsa bu beden bütünlüğüne müdahale söz konusudur. Nitekim siz doktorların da insanların beden bütünlüğüne müdahaleleriniz, ameliyatlarınız, cerrahi operasyonlarınız böyle bir hukuki gerekçeye dayanmaktadır. Burada söz konusu olan gerekçe nedir? Mecellede de karşılığı olan büyük zararı def etmek için küçük zarara katlanılır meselesidir. Yani eğer vücudunuzu bıçakla açacağız, vücudunuzda bir yara oluşturacağız, iç organlarınıza gireceğiz, orada şöyle bir rahatsızlık var, onu düzelteceğiz, şöyle bir tümör var, onu alacağız.
Alıp çıkaracağız.
Dolayısıyla eğer bunu yapmazsak bu tümör büyür ve ölümcül bir sonuç doğurabilir. Binaenaleyh insanlar bıçak altına yatmayı, vücudunun efendim bıçakla parçalanmasını, tabirimi mazur görün, tıpta belki daha farklı olarak ifade ediliyor ama nihayetinde bir bıçakla yapılan operasyon söz konusu. Bunu dışarıdan biri yapmış olsa 6 aydan başlıyor.
Tabii dokunmasın bile.
Evet, ama doktor yaptığı zaman üstüne üstelik bir de teşekkür alıyor doktor bunu yaptığı için. Niye doktora teşekkür ediyorlar? Bıçakladığı halde tabiri caizse adamı, çünkü daha büyük bir zarardan onu kurtarmış olduğundan dolayı bu teşekkürü hakikaten doktorlarımız, tıp camiası hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah yokluklarını göstermesin, ellerine de düşürmesin. Yani Allah sıhhatli, sağlıklı, afiyetli hepimizi yaşatsın. Şimdi böyle olunca eğer karşılığında öngörülen daha büyük bir tehlike varsa bu tehlikeyi bertaraf etmek için insan kendi vücut bütünlüğü, beden bütünlüğü üzerinde bir tasarrufa yetki verebilir. Fakat söz konusu öngörülebilir dediğimiz zarar kendisine değil bir başkasına aitse, yani diyelim ki az önce sözünü ettiğiniz böbreği iflas etmiş olan, iki böbreği de iflas etmiş olan, belki çok yakını, işte annesi, babası, belki evladı, ciğerparesi, eşi, bunlardan bir tanesinin az önce sözünü ettiğiniz hakikaten çok zor hastalıklar bunlar. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar lütfetsin.
Amin.
Kendi Şafi ismiyle bu tür çözümlerden daha ziyade daha tabii çözümlerle şifalar lütfetsin. Bu Amin. Gibi durumlarda bir insan evladına böbreğini verebilir mi? Annesine böbreğini verebilir mi? Babasına böbreğini verebilir mi? Vermek durumunda mıdır?
Veya, tabii böyle bir zorunluluk var mı bu arada?
Babası işte hadis-i şerifte diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz sen ve sahip olduğun her şey babana aitsin diyor. Yani dolayısıyla oğlum sen zaten varlığın bana ait. Dolayısıyla iki böbreğinden bir tane istiyorum ben ikisini de istemiyorum dediğinde babaya itaat etmek gerekir mi? Yani ben biraz daha açayım meseleyi. Sorulacak birçok soru söz konusu. Veya hem annesinin hem babasının böbreğe ihtiyacı var. Annesine mi vermeli, babasına mı vermeli? Çocuğunun var ihtiyacı, babasının var. Öncelik çocuğunun mudur, babasının mıdır vesaire filan. Burada aslında temel olarak baktığınızda kişi kendisine ait olmayan bir problemin çözümünde vücut bütünlüğüne müdahale noktasında kendi vücut bütünlüğüne müdahalede, tasarrufta hukuken yetkili midir, değil midir meselesinde ortaya şu çıkıyor. Baktığımız zaman temel ilkelere, temel kurallara insan böyle bir yetkiye sahip değildir. Yani vücut bize ait değil. Binaenaleyh bize ait olmayan bir vücuttan bir başkasına hibede bulunmak, teberruda bulunmak, bağışta bulunmak imkanına sahip değiliz. Şöyle düşünmek belki daha açıklayıcı olur. Birinin paraya ihtiyacı var. Ben Fırat abinin cebinden o parayı alıp ona veriyorum. Ne derler? Ya başkasının cebinden hırsızlık verme hakkına sahip değilsin. Kendi cebinden vereceksen ver. Dolayısıyla insanın kendi vücut bütünlüğü söz konusu olduğunda bu vücut bütünlüğüne sahip değil. Bunu bir defa öncelikli olarak tespit etmemiz gerekiyor. Binaenaleyh kimin malını kime vereceksin? Fakat bizatihi insanın kendi hayatiyetinin devamını temin etmek için bir takım daha basit görünen, daha hafif görünen operasyonları üstlenmesi, bunlara razı olması ayrı bir mevzu. Çünkü bizatihi bir şeyin kendi kendisini onarması ve kendi kendisinin menfaatine bir işlemde bulunması söz konusu. Burada organ nakli meselesi tıp etiği açısından da çok değerlendirilen, tartışılan bir durum. Hukukçular açısından da çok tartışılan bir durum. Hukukçular olayı mülkiyet esaslı olarak düşünürler. Yani insan sahip olmadığı bir şeyde tasarrufa yetkili midir, değil midir? Eğer bu vücuda biz sahip değilsek, malik değilsek o zaman bu vücut üzerinde bir tasarruf hakkında bulunamayız. Bir defa bu kesin bir kural olarak karşımıza çıkar. Ama bir iyilik yapma, başkasının hayatını kurtarma, ki işte Kur'an-ı Kerim birinin hayatını kurtaran bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibidir. Birini öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir buyuruyor. Nihayetinde bir kişiyi hayata kavuşturmakla, hayata kavuşmasına sebep olmakla bütün insanlığı kurtarmaya vesile olmak temelde aynı şeydir. Yani potansiyel olarak iyiliğe mi meyyal bir insan, kötülüğe mi meyyal? Binaenaleyh eğer vücut bütünlüğümüze bir zarar gelmeyecekse veya gelecek zarar efendim öngörülebilir basit bir zararsa, ki şunu da hesaba katarak bunu söylemek durumundayız. Efendim kışın çok çetin şartlarında işte fırtınalı bir günde bir kişi denize düşmüş. Şimdi ne kadar iyi yüzme bilirse bilsin bir insan, o denize düşeni kurtarmak için denize atladığında muhakkak surette büyük bir risk almış demektir. Efendim belki de öngörülebilecek bir takım zararları da söz konusu olacaktır. Efendim işte o denizden çıktığında hasta olacaktır, grip olacaktır, belki astım olacaktır vesaire filan. Ama bu kadar bir zarar öngörülebilir bir zarardır.
Kabul edilebilir
zarardır. Yani tolere edilebilir bir zarardır. Eğer böyle tolere edilebilecek bir durumda ise, mesela sonra belki konuşuruz dediniz ama kan verme gibi, ilik nakli gibi, bilmiyorum yani gerçi bildiğim kadarıyla söylüyorum, ilik naklinde donerin
hiçbir şey eksilmiyor.
Veya ne bileyim işte akciğer bağışında bulunmak gibi, bildiğim kadarıyla az bir parça
karaciğer alınıyor. Hocam.
Karaciğer, özür dilerim. Sonra ciğer kendini tamamlıyor.
Diye düşünüyoruz.
Diye eskidenki fonksiyonlarına dönebiliyor. Ama şimdi iki tane böbrek var, bir tanesini verse bir diğeriyle yaşayabilir.
Teorik olarak.
Teorik evet. Olarak. Fakat yine teoride diyor ki bağışta bulunan, organ naklini kabul eden, yani organ nakli yapacak olan insanın kesinlikle bundan zarar görmemesi gerekir deniyor.
Şu bir Katar'da mı bir meşhur konferans yapılmış? Onun şeyleri mi hocam bunlar?
Hayır, bu 80'lerde Tibet'i açısından da aynı. İslam hukuk şeylerinin, kongrelerinin ve konseylerinin kararı açısından da aynı. Yani Tibet'i olarak da bağışçının bundan bir zarar görmemesi. Yani eğer bağışçı bağışladıktan sonra, belki o zarar kavramı üzerinde tartışılabilir. Bağışladıktan sonra ölecekse
onu zaten konuşmaz kimse.
Konuşulmuyor. Ama işte yani burada bağışçı zarar görmüyor mu? Bunun zarar görmediğini söylemek kolay bir şey değil.
Görmeyeceğini söylemek zor.
Görmeyeceğini yani. Söylemek kolay bir şey değil. Niye? En azından bıçak altına yatıyor.
Anestezi alıyor. Ciddi
adam anestezi alıyor. Ve iki böbrekten biri fazla değil ki öbürü onun yerine ikame edilsin. Fakat bunları söylerken tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani tabiri caizse Anadolu'nun bir sözü vardır. Bekara hanım boşamak kolaydır, evet, diye. Şimdi Allah böyle bir dert vermesin. Böyle bir ıstırapla kimseyi karşı karşıya bırakmasın. Bu noktada tabii binlerce bu tür nakilleri bekleyen insanlarımız da söz konusu. Bu noktada ben gönül rahatlığıyla bu operasyon yapılır, bunun bir vebali olmaz diyemiyorum.
Ama hocam şu saate kadar hep canlıdan nakilleri konuştuk.
Evet, canlıdan nakilleri konuştuk. Cansızdan, yani kadavradan nakille ilgili bir problem yok. Niye problem yok? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine baktığımızda da, uygulamalarına baktığımızda da, efendim işte burnu savaşta düşmüş olan veya bir şekilde düşmüş olan bir sahabiye altından bir burun edinmesini tavsiye etmiş. Nihayetinde bu altından edinilen burun estetik olarak bir fayda temin edecekti. Efendim işte gözü çıkmış olan bir kimseye bir koyun gözünün nakledildiğine dair ifadeler var. Bunlar o günün şartlarında muhtemelen estetik olarak yapılan bir uygulamalardı. Fonksiyonel değildi. Mamafi ölmüş olan bir insanın, elbette insanın dirisi de ölüsü de bir değer ifade ediyor, bir değer taşıyor. Ama ölüsü, yani nihayetinde fiziki olarak toprağa karışacağı için onun organlarından alıp bir başka insanın hayatiyetini devam ettirmek noktasında pek bir sıkıntı görünmüyor. Fakat burada problemli olan nokta belki de şu, hukukçuların ölüm kavramıyla tıpçıların ölüm kavramı arasında oluşuyor. Bilmiyorum, ölümün üzerinden işte 3 saat 5 saat geçtikten sonra artık o kadavra, organ bağışına uygun bir kadavra olarak kalıyor mu?
Şimdi şöyle hocam, bir ölümün tespit dediğiniz gibi çok sıkıntılı bir durum. Bunun 5 kişilik bildiğim kadarıyla bir konsey tarafından onaylanması gerekiyor. Bunlar da temel olarak işte EKG çekiyor, EEG çekiyor, beyin ve kalbin elektriki fonksiyonlarına bakıyor. Nörolojinin bir muayenesi var, beyin cerrahisinin bir değerlendirmesi var. Bunların değerlendirmesi üzerine hastanın beyin ölümü gerçekleşti cümlesi sıkça kullanılır. Hastanın beyni yok şu andan itibaren, sistemi çalıştırmıyor. Yani hasta artık yaşaması mümkün değil bize göre. Ancak her organın belli bir kansızlığa, oksijensizliğe, glikozsuzluğa dayanma süresi var. İşte kalp mesela, tam rakamları teknik olarak söyleyemeyeceğim ama yarım saat, bir saat dayanır örneğin. Alınıp uygun şartlarda muhafaza edilirse. Böbrek 6 saate kadar bekleyebilir. Yani ölüm kararı verdiniz, 6 saat içinde o böbreği oradan çıkarıp işte uygun şartlarda naklederseniz bir alıcıya böbrek olarak nakledebilirsiniz demektir. Ama bizdeki ölüm kararını, tırnak içinde beyin ölümü kararını, işte 5 kişilik bir konsey veriyor ama verme gerekçesi bu. Beynin, kalbin elektrik aktivitesinin sıfır olduğu görülecek. Çok basit bir test isterseniz deneyin hocam siz de. İşte korneal refleksi vardır. Hiçbir insan gözüne doğru gelen bir cisme kayıtsız kalamaz. Ani getirip saplamıyorsanız eğer. Getirip göze değdirirse mutlaka bir göz kırpma hareketi olacaktır. Eğer bir insan buna müdahale etmiyorsa bu adam ölüdür. Net bir şekilde böyle düşünülür. Canlı bir insanın bunu yapmadığı gösterilememiş bugüne kadar. Böyle birkaç pratik metotla ve birkaç teknikle birlikte 5 hekimin ortak kararıyla verilen bir karar bu.
Yani burada işte bütün dediğim, az önce ifade etmeye çalıştığım mesele bu. Hekimlerin, tıpçıların ölüm kararını beyin ölümü üzerinden vermeleri, ama hukuken ölümün kalp fonksiyonlarının durması, vücuttaki algı ve duyu mekanizmalarının sonlanması olarak anladıkları için.
Ya fıkıh böyle mi diyor? İşitmeyen adam ölüdür mü veya görmeyen adam ölüdür mü?
Yani kalbi durmuş ve organları hareket etmeyen kişi ölüdür.
Bir süre var mı hocam? Şu kadar saat böyle durma şartı var mı?
Şimdi normalde tabii böyle bir şey için bir beklenir. Yani adam hemen kalbi durdu, organları tepki vermez hale geldi diye yıkanıp defnedilmez. Hı-hı. Ama burada tabii zamanla yarışılan bir süreç olduğu için burada belki daha pratik davranılabilir. Ama geçen yine bilmiyorum ne kadar asparagas veya doğru haberlerde bir şey vardı. Mezarlıktan sesler gelmesi üzerine yeni defnedilmiş birinin kabri açılıyor ve bakılıyor ki işte ellerinde yüzünde toprak şeyleri var. Yani ölü diye mezara konulmuş ama mezarda çırpınmış insancık. Yani ölmediği anlaşılmış. Dolayısıyla ölüm kararında acele etmek birçok hataları beraberinde getirebiliyor. Bu tür vakalarda bu tespit edilebiliyor ama nihayetinde tıbbi müdahale ile organları alındığı zaman artık bunun şey yapılma imkanı kalmıyor. Geri dönüşü imkanı kalmıyor. Dolayısıyla burada konsensüse ihtiyaç var. Ama öldüğü kesin olan bir kimseden alınacak organlarla ilgili hiç kimsenin bir itirazı yok söz konusu diyorsunuz. Değil.
Peki. Şimdi Ahmet Hamdi Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmını böylece sonlandıralım. Birkaç konumuz kaldı onu ikinci bölüme bırakarak. Kabaca olarak benim anladığım şu. Kişiden kişiye organ nakli söz konusu olduğunda birinci soru canlıdan ve ölüden olarak ayırt etmek lazım bunları. Ölüden yapılacak nakiller işte tıbbi terminolojik karşılığıyla kadavradan yapılacak nakillerde fıkhi olarak hiçbir sorun yoktur. Kişinin kişiye faydası söz konusudur olsa olsa. Canlıdan yapılacak nakiller için %100 serbesttir, caizdir kesinlikle denemez. Değildir de dememeye çalışırdık isteseydik bizde kaynaklansaydı ama gene de gönül rahatlığıyla evet ya da hayır diyemiyoruz bu konuda o zaman hocam.
Evet çünkü
kişiden canlıdan yapılanda.
Canlıdan yapılanda nihayetinde insan evladının ızdırap çektiğini görüyor, annesinin ızdırap çektiğini görüyor. Bu gibi durumlarda belki biraz daha spesifik kişiye özel bunları
esnek
değerlendirmek
belki.
Gerekiyor. Yani çok rahat bir mevzu değil bu konular.
Hocam ilk bölümde organ naklinden bahsetmiş idik. Şimdi konunun küçük iki ayrıntı mesabesinde şey var. Çok pratik hayatta çok kullanılan uygulaması. Bir kan nakilleri için fıkhi bir engel var mıdır? İki kök hücre nakilleri için bir engel var mıdır?
Hayır. Yani ne kan naklinde ne de kök hücre naklinde bir engelimiz, bir problemimiz yok. Şu kadar var ki bunlar yani sütten biliyorsunuz süt kardeşliği, süt akrabalığı.
Oraya da girmek istiyoruz hocam zaten bu arada.
Bir akrabalık ortaya çıkıyor. Fakat kan naklinde veya bu tür kök hücre naklinde veya ilik naklinde herhangi bir akrabalık vesaire filan söz konusu değil. Yani
bunun sebebi ne hocam? Bunda da oluşması beklenmez miydi mantıken?
Yani din mantık işi olsa
eyvallah.
Amenna. Yani bu din mantık işi değildir derken mantığa ters düşen bir şey yok. Ama yani bu matematik gibi 2 kere 2 4 gibi devam etmiyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim size. Biliyorsunuz zekat dinimizin en önemli farzlarından bir tanesi. Hayvan ürünlerinin de zekatı var. Mesela 40 tane koyunu olan bir kimsenin bir koyun zekat vermesi gerekiyor. 80 tane koyunu olanın kaç koyun vermesi gerekir?
2.
Öyle değil ama o da bir tane veriyor.
Niye hocam?
120 tane koyunu olan da bir tane veriyor. 121'e gelince 2 tane koyun veriyor. Hatta mesela bir babanın 120 tane koyunu olsun, bir tane zekat veriyordu, öldü, 3 tane çocuğuna 40'ar 40'a kaldı. Onlar bir sene sonra birer birerden 3 tane koyun zekat olarak verecekler. Sebep nedir diye sorduğunda...
Sebep nedir hocam? Sen merak ettim. Konumuzla alakası yok ama.
Olay şudur. Yani bu tür hükümler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize nasıl aktarmışsa, Cenab-ı Allah nasıl emretmişse öyle alıp uygulamakla memur olduğumuz hükümlerdir. Hikmet cihetiyle bir şeyler ileriye sürebiliriz. İşte en basitinden diyebilirsiniz ki hayvancılık teşvik ediliyor. Çok hayvancılıkta tırnak içerisinde söylüyorum. Teşvik unsuru olarak zekatta bir indirim yapılmıştır vesairedir filan birçok şey söyleyebilirsiniz. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz'e de nispet edilir, Ebu Hanife Hazretlerine de nispet edilir.
Meslederken
eğer demiş bu iş akılla mantıkla olsaydı ben mesler üzerine mesih verirken üstünü değil de altını meshederdim. Niye? Çünkü altı daha fazla çer çöple, toprakla
kirlenmiş olabilir.
Muhatap oluyor, kirlenmiş olabilir diye. Binaenaleyh bu gibi meselelerde ibadet olan meselelerde, ibadet yani kulluk ağır olan
kölelik ağır olan meselelerde işte teşbihimi mazur görün ama işte bir çaycınız var, çaycınıza diyorsunuz ki çay getir diyorsunuz. O da diyor ki ya niye getireyim ki kardeşim diyor, yani çay saati değil, sen her zaman saat 4'te isterdin diyor. Niye bugün şimdi 3'te istiyorsun der mi?
Dememesi gerekir.
Dememesi gerekir. Niye? Yani çay istedim. Senin de vazifen çayı vermek. Çayı vereceksin. Bu kadar basit. Yani Cenab-ı Allah da bizden bir şey istemişse biz de onun kuluyuz, kölesiyiz. O ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. Niye böyle diyorsun? Niye bunu böyle istiyorsun da orada öyle istiyorsun? Deme lüksümüz, imkanımız yok. Dolayısıyla Cenab-ı Allah hikmetini kendi bileceği. Ha, biz belki bir takım şeyler söyleyebiliriz. Yani bir takım çıkarsamalarda bulunabiliriz. Ama bu tamamen Cenab-ı Allah'ın takdir etmesiyle böyledir. Bunu önce böyle kabul etmek lazım.
Peki, başlayalım.
İkincisi olarak da biliyorsunuz bu süt akrabalığı, süt kardeşliği belli bir çağda oluşuyor. Yani 0 yaşla 24 ay arasında oluşuyor. Yani 2 yaşına kadar. İşte Ebu Hanife'nin içtihadına göre en fazla 2,5 yaşına kadar eğer sürekli süt emiyorsa bir çocuk. İlk gıda çok önemli çocuğun bünyesinin gelişmesi açısından. Bu çağdaki yani 0-24 ay arasındaki bir bebeğin gelişmesinde anne sütü onun hem gıdasıdır, fiziki gelişimine hem de ruhsal gelişimine katkı sağladığı söyleniyor. Binaenaleyh bir anneden süt emen çocukta o annenin duygusal bağları oluşuyor. Yani işin bir de duygusallık boyutu var. Hakikaten bu süt emmenin verdiği getirdiği bir karakter transferi de söz konusu dur diyorlar. Binaenaleyh bu tür hikmetlerden dolayı Allahu Alem Cenab-ı Allah böyle bir nimet kapısı açıyor ve insanlar hayatlarının en nazik döneminde kendilerine süt veren annelerin anne olarak ölünceye kadar biliyorlar. İşte onun kocasını baba olarak biliyorlar. O kadının kız kardeşini teyze olarak biliyorlar. O kadının kocasının kız kardeşini hala olarak, erkek kardeşini amca olarak biliyorlar. Hasılı yani bir akrabalık bağı genişlemiş oluyor. Adeta bir kadından süt emen çocuk onun biyolojik annesi gibi muamele görüyor.
Akraba zenginliği sağlıyor.
Akraba zenginliği sağlıyor. Bu yönüyle birçok faydayı beraberinde getiriyor. Fakat Cenab-ı Allah kan nakline, ilik nakline, şimdi belki bazıları diyecek ki efendim
o işte, devirde,
o devirde kan nakli yoktu. Ama şöyle oluyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim onu yasaklıyor. Kan içiyorlardı onlar. Dolayısıyla bir başkasının kanını içen bir kimseyle bir kan kardeşliği oluşmuyordu. Veya işte çocuk yaşta, bebek yaşta olan birine de bir başkasının kanını içirmek suretiyle onunla bir kan bağı tesis etmeye kalkışabilirlerdi. Belki de kalkışmışlardır ama bu kalkışma nihayetinde hukuken, dinen böyle bir akrabalığı tesis etmiyor.
Peki.
O gün etmediği gibi bugün de etmiyor.
Peki hocam, şimdi organ nakli ve kan nakli mevzunu bu vesileyle kapatıyoruz ama ben buradan iki yere daha geçmek istiyorum. Birincisi, işte biz vücudumuzun sahibi, maliki miyiz yoksa emanetçisi miyiz, bakmakla mükellef kişisi miyiz diye. Böyle olunca vücut üzerine yapılabilecek tasarruflar konusunda. Şimdi benim kalbimde ciddi bir problem var. Doktor bypass ameliyatı olmama, olmazsa eğer şu kadar ömrüm kaldığını söyledi. Direkt gidip kalp ameliyatı oluyorum. Aklıma yatıyorsa oluyorum. Bunun gibi tıbbi olarak tartışılmaz şeyleri bir tarafa koyduğumdan sonrası. Mesela basit plastik cerrahi operasyonları veya tamamen alakasız bir şey dövme gibi ameliyeler bu manada caiz midir? Yani sahip mülkiyeti bizde olmayan şeylerin tasarrufuna istinaden.
Yani tıbbi tedavileri alimlerimiz değerlendirirken bunların kesin olanları, %100 sonuç verenlerini bir tarafa koyarak ihtimalli olan veya işte henüz kesinliği belli olmayan muamelelerle ilgili bir kesin mecburiyet ortaya koymuş değiller. Yani bazen mesela tıp camiasında şöyle olaylar ile karşılaşılabiliyor. Nitekim bir yakınım hastaneye götürüldüğünde doktor hemen şunu söylüyor. Yani acil karar verin, ameliyat etsek de ölür, etmesek de ölür.
O ne demek abi?
Ameliyat etsek ölür, şöyle çok komplikasyonları var. Şeker hastası, yaşlılık var, kilo var, efendim kalp yetmezliği var, şu var, bu var.
Yüksek riskli hasta demek istiyor aslında.
Anesteziye tahammül edemez. Ama ameliyat etmesek de ölür. İşte çok ölümcül bir müdahale, hayati bir müdahale yapılması gerekiyor. Allah'tan kabul etmiyorlar. Meğersem teşhis yanlışmış.
Eyvah eyvah.
Yaşamaya devam ediyor. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Şimdi dolayısıyla yani teşhisin %100 olduğu kesin mi? Efendim, uygulanacak tedavinin %100 sonuç vereceği kesin mi? Uygulanacak olan tedavinin bir yan etkisinin, hatta tedavide öngörülen yarardan daha büyük bir zararı doğurup doğurmayacağı meselesi, hakikaten bunlar hep tartışmaya açık olan meseleler. Fakat asıl olan büyük zarara karşı küçük zararı üstlenmek, onu kabullenmek demek olduğundan, eğer yapılacak olan bir operasyon ciddi bir risk meydana getiriyor ise o zaman bu operasyonu yapmak doğru değil. Ki genelde bunu doktorlarımız da, mesela eğer adam şeker hastasıysa önce şekerini stabil hale getirmeye, ondan sonra ameliyata hazırlamaya gayret ederler. Böyle bir durumda birinin işte ölürsem de öleyim illa beni ameliyat edin diye dayatması doğru bir şey değildir. Hukuken geçerli bir şey de değildir. Bunun yanında mesela adam cahillik döneminde dövme yaptırmış. Şimdi bu dövmeden kurtulmak istiyor. Ama bu dövmeden kurtulabilmesi için tekrar bir cerrahi operasyon yaptırması gerekiyorsa,
ki buna müsaade dövmenin etmeyiz. Kendisinden 5 kat daha sıkıntılı bir şey o.
Buna müsaade etmeyiz. Yani bu cerrahi operasyona gerek yok. Niye? Çünkü zaten sen vücut bütünlüğüne bir müdahale yapmışsın, tasarrufta bulunmuşsun hakkın olmadan. Bir başka zararı zararla telafi etmek düşüncesi
burada
yoktur.
Bulunması sağlığa zararlı değil. Birinci gerekçemiz bu. Peki şey değil mi hocam? Bu deri içine yapıldığı için abdeste gusüle mani değil mi?
Yani derinde suyun geçmesine mani olması hasebiyle mani. Ama yani bu artık geri dönüşü ancak daha büyük bir zararla mümkün olacak hale geldiğinde artık orada zaruret ilkeleri geçerli olmuş olur.
Belki ki bir hastalığı vardı, bu yüzden yıkayamıyordu diyeceğiz.
Evet.
Ama her halükarda makbul bir şey değil.
Değil.
Peki çok küçük bir şey kaldı hocam orada. Mesela yüzünüzde basit bir ben var. Bunu aldırabiliriz. Bilinen bir zararı yok. Lokal anestezi de çok kolay alınıyor gerçekten. Yani pratik konuşmak lazım. Tıbbi bir risk ifade etmiyor esasında.
Ya yani mesela benim şu gözümün kenarında böyle bir ben var.
Evet, yani bunu aldırmanızın bir mahsuru var mı? Sağlıkta zararı yok ama estetik olarak var. Ya da estetik olarak da yok.
Şimdi Cenab-ı Allah insanı kusursuz, ayıpsız olarak yaratmış. Elbette Cenab-ı Allah'ın hikmetine sual edecek halimiz yok. Bazı insanlarda bir takım fiziki kusurlar olabilir. Binaenaleyh bu anormalitelikleri, yani normalin dışındaki şeyleri tedavi etmek, her ne kadar estetik operasyon olarak nitelendirilse de, estetik cerrahinin konusu olarak görülse de, aslında bu normale çekmek anlamına geliyor. Nitekim hastalık dediğiniz şey de anormallik halidir. Yani sağlıklı insanların verilerinin dışında kalmaktır. İşte sağlıklı insanda şeker eğer 80 ile 100 baremi arasında ise, eğer 110'daysanız siz normalin dışındasınız, şeker hastasısınız. Öyle tanı koymadınız.
Evet, aynen öyle.
Şimdi dolayısıyla yani normal insanlarda alnının ortasında ben yoksa, yani normali de nedir? İşte 100 insandan 90'ında yoksa bu. Demek ki bu bir anormal durumdur. Böyle durumlarda kişinin bizzat kişiliğiyle alakalı bir durum vardır. Yani eğer adam bunu takıntı haline getirmişse, bu psikolojik bir eşik haline gelmişse, o zaman yine hastalık üzerinden tedavi edilir. Ama psikolojik bir eşik haline gelmemişse, yani şuradaki işte herkeste 5 tane parmak var da birinde 6. parmak çıkmış. O 6. parmağı almak vücut bütünlüğüne müdahale midir? Değildir. O
normal olmaması gereken
fazlalığı normaliteye çevirmektir. Efendim, çıkmaması gereken bir et beni çıkmış. Buna müdahale vücut bütünlüğüne müdahale midir? Değildir.
Peki aldırmak şart mıdır? Mesela sizin açınızdan böyle bir şart var mı?
Hayır, ben görmediğim için diyorum. Benim açımdan problem yok. Bakanlar rahatsız oluyorlarmış. Bakmasınlar o zaman diyorum.
Ama sizin rahatsız olmanızı beklerdik hocam öncelikle. Aynı her baktığınızda gözünüze çarpmıyor mesela o ben orada?
Ya ona kadar çok daha çarpacak şeyler oldu.
Estağfurullah. Peki hocam, mesaj alındı. Şimdi hocam programımızın sonuna kaldı. Böyle enteresan konular hep böyle son biterek konuşulur bizde. Çokça konuşulan bir mevzumuz var, hacamat. Birkaç taraftan konuşuyoruz. Birincisi alternatif tıp kötü bir tabir aslında. Türkiye'de gereksiz yere kullanılıyor. Bir şey vardır. O onun olmadığında yerine geçen şeydir gibi kullanılır ama daha doğru ifade tamamlayıcı tıp demek belki burada. Zaten çok konuşulan etik olarak karşılığı var mıdır? Tıp ilminde yeri var mıdır? Yapalım mı yapmayalım mı? Dediğiniz gibi kişinin böyle bir hakkı var mıya bile girebilir belki böyle bir konu. Zararsız mesela işte öksürüğünüz var, nane limon içtiniz. Afiyet şeker olsun. Bu da tamamlayıcı tıptır. Hiç problem yok. Kaplıcayı tartışmıyoruz zaten ama hacamat bu manada tamamlayıcı tıbbın invaziv bir girişim. Yani kişinin damar bütünlüğünü bozarak içeriden kanın alınması hadisesidir. Belki hoş bir benzetme değil ama şöyle söyleyeyim. Bir özel hastaneye gittiniz. İşte kalçadan bir iğne oldunuz. Bu kas içi bir uygulamadır. 5 lira karşılığında yapılır. Ama damar yoluyla uygulanacak bir ilaç uygulayacaksanız bu 50 lira 100 lira gibi bir rakam çıkar. Çünkü ciddi riskler ifade eder bunun yanında. Damar bütünlüğü bozularak içeri giriliyor. Kullanılan maddenin kesinlikle kesin olarak tek kullanımlık ve steril olması. Yapan adamın bu manada kayda değer ciddi bir eğitiminin ve sertifikasyonunun olması lazım. Biz olaya bu çerçevesiyle bakıyoruz. Bunun gibi işte akupunkturlar, mezoterapiler, sülük tedavileri vesairelerde doku bütünlüğünün bozulması evet ciddi bir hasar oluşturmaz. Bunda bir eleştiri noktası yok ama enfeksiyon riskine karşı gerekli tedbirler alındı mı alınmadı mı? Alınmadan yapılır ve bir enfeksiyon gelişirse kim mesul olur? Bunları ayrıca belki bir tarafta konuşulabilir ama hacamatla ilgili bizim size sormak istediğimiz nokta şu. Hacamat sünnet-i seniyede yeri olan bir uygulama mıdır? Peygamber Efendimiz bunu tavsiye etmiş midir? İzin vermiş midir? Hani teknik bir ayrıntı ama işte sünneni zevaitten midir? Kişisel seçim midir? Yoksa bizde bağlayıcı mıdır? Hacamat için ne diyorsunuz hocam?
Hacamat aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından yapıldığı rivayetlerde kaydediliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hacamat yapılmasını hasta olanlar için tavsiye etmiş. Binaenaleyh yani sağlıklı bir insanın hacamat yapması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Hacamata ne zaman müracaat edilmesi lazım gibi konular. Eğer biz bunu mutlak sünnet olarak değerlendirirsek her insanın en azından hayatında bir kere yaptığımız hacamat olması gerekir. Ama hacamata ihtiyaç olduğunda müracaat edilmesi noktasında ve bunun ihtiyaç olduğunda bir en azından sünnet olarak uygulanan bir yöntem olduğu noktasında problem yok. Fakat madem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu uygulamış, o ihtiyaca binaen mi uygulamış yoksa koruyucu tedbir olarak mı uygulamış? Bu noktalarda çok netlik olmadığından dolayı en azından hayatında bir kere bir insanın eğer kendisine zararı söz konusu değilse. Çünkü sağlık uygulamalarında bugünkü tıp camiasının da kabul ettiği gibi İslam tıbbında da en temel ilke zarar vermeme ilkesidir. Yani bir defa tedavi ediyorum derken daha büyük bir zarara yol açmayacaksınız veya sağlıklı bir insanı problemli hale getirmeyeceksiniz. Bu yönüyle elbette uygulanacak olan herhangi bir tedavi, hatta bir bardak su bile veriyorsanız o suyun içilebilir bir su olması, kişiye zarar vermiyor olması esası söz konusudur. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hacamat olduğunda veya tavsiye ettiğinde bu kadar hijyen şartlarına riayet etmiş miydi de bizden bu kadar hijyen şartlarını bekliyorsunuz filan gibi bir absürt itirazla söz konusu olamaz. Niçin? Çünkü her bölgenin hijyen şartları kendine göre söz konusudur. Çok sıcak iklimlerde doğal takim dediğimiz yani dezenfektasyon yöntemi sıcaklıkla beraber devreye giremeyen, yani çok soğukta mikroplar yaşamadığı gibi çok sıcakta da yaşamayabilir. Dolayısıyla o dönemde ki hacamat uygulamalarının hijyeni elbette kendi şartlarında söz konusuydu. O dönemin insanları da kendi şartlarına ve bünyelerine göre bir takım bağışıklık sistemleri gelişmekteydi. Ama bugünün işte sabah akşam deterjanla ellerini ayaklarını yıkayan bir adama veya işte hayatında toz görmemiş, toprak görmemiş bir adama eğer hijyen şartlarına riayet etmeden bir hacamat ameliyesi veya bir başka tamamlayıcı tıp uygulaması yapmaya kalkarsanız yararından büyük zarar vermeniz söz konusu olabilir. Mamafi hacamat uygulaması koruyucu hekimlik adına mı yapılmış? Yoksa tedavi edici bir amaçla mı yapılmış meselesi önemli meselelerden bir tanesini teşkil ediyor. Bunu da yine hem tıp camiasından hem de hadisle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin siretiyle meşgul olan kimselerin daha yoğun bir şekilde çalışmaları gerekiyor.
Peygamber Efendimiz kaç kere yapmıştır hocam? Buna ait bir fikir var mı? 3 kere, 5 kere, 10 kere yapmış gibi bir bilgimiz var mı bize ulaşan?
Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düzenli olarak yapıp yapmadığına dair bilmiyorum. Yani konunun öyle uzmanı değilim hacamat ile ilgili.
Bir yerlerden ne
ama gelirim. Bunlarla ilgili birçok hadis olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu en azından kabullendiği anlamına gelmektedir. Yani ümmetinden bu işi yapan kimsenin reddedilmeyeceği anlamına geliyor. Hatta bir hadis-i şerif bizim çok olarak karşımıza çıkan bir hadis-i şeriftir. Enteresandır mesela bu hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hacamat yapan da yaptıran da orucu bozulmuştur diyor.
Yapanın ya bozulmuş hocam?
Yapanın da yaptıranın da orucu bozulmuştur diyor. İşte burada orucu bozulmuş anlamı ne anlamına geliyor? Yani acaba hacamat yapmak hijyenik bir takım şartları beraberinde getiriyor, bir takviye almayı beraberinde getiriyor mu, getirmiyor mu? Veya birinin orucunun bozulmasına sebep olduğu için mi hacamat işlemini yapanın da orucu bozulmuş oluyor? Veya işte kendisine hacamat uygulanan, tatbik edilen kimse takatsiz düşeceği için, işte güçten düşeceği için onun ekstra olarak gıda takviyesi alması mı lazım gelir? Bütün bu konularının kendi bağlamı içerisinde bir tıp gözüyle de değerlendirilmesine ihtiyaç.
Şimdi hocam bu konu çok çalışılmış değil maalesef ama bildiğim kadarıyla hacamat şu hastalığın tedavisinde yeri vardır diye bir şey hiç okumadım. Mantıken de falanca hastalığın tedavisinde hacamat yapılsa çok fayda eder diyebileceğim bir bilgim yok. Hani buna ait bir ihtisasım da yok, bir çalışmam da yok ama bir yerlerde denk geliyor, bilgi karşımda çıkıyor.
Şimdi mesela hacamat, sülük tedavisi hacamat yerine geçer mi, geçer mi? Geçmez mi?
Mesele kanın damar dışına çıkarılması mı?
Mesele kılcal damarlardan kanın toparlanması meselesi mi? Ki sülük denilen o mübarek hayvan mesela enteresan temiz kanı emmiyor. Kirli olan kanı emdiği söyleniyor. İşte
ya da kan bağışı yaparken verilen kanda bu işi görür mü?
Görür mü meseleleri? Bunların hakikaten üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gerekiyor. Ama işte hacamattaki temel felsefe kirli kanın alınması.
Ama ne kadar alınıyor ki hocam? Yani 10 mililitre 20 mililitre alınıyor herhalde. 1 litre kan aldıklarını zannetmiyorum.
Ya işte orada kılcal damarlardaki ölü olan hücreleri aktive etmek için ve onları harekete geçirmek için bir canlılık, yani bir unsur olarak mı değerlendiriliyor? Bunların hepsi araştırılıp konuşulması gereken konular. Yani peki, bu gibi meselelerde asıl olan şu: bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulaması. Uygulamış. Kendisi uygulamış. Uygulayanlara ses çıkarmamış. Burada bunun kökünü, kök nedenini bulabilirsek, illetini bulabilirsek, eğer burada maksat koruyucu hekimlik türünden bir uygulama ise ve şu da onun yerine geçiyor diyebiliyorsak amenna. Ama diyemiyorsak bu uygulamalar birbirlerini öteleyici veya itici uygulamalar olmamalı.
Tamamlayıcı olmalı.
Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gayet hastane ortamında hacamat da yapılmalı gerekiyorsa.
Şükür o başladı şu anda da. Merdiven altı uygulamalardan kurtulduk.
Yine gerekiyorsa diğer tıbbi uygulamalar da onunla beraber götürülmeli.
Peki. Ahmet Hamdi Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım idi. Kendisiyle tıbbi meselelere fıkhi pencereden bir bakıp merak edip bize ilgilenen soruları kendisine paylaştık. Sağ olsunlar, teşrif ettiler, bize yardımcı oldular. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.